Ayrım 5.
Sayfa 53. Başımı kaldırıp ona bakıyorum. Ne kadar güzel, olağanüstü derecede yakışıklı. Bari bundan sonra iyi bir kız olayım. Daha doğrusu ona iyi bir kızmışım gibi davranayım da şu çocuğu elimden kaçırmayayım diye düşünürken elimi tutuveriyor. Hafta sonu beraber olalım mı? Partiye falan gitmeden ikimiz baş başa diyor. Peki diyorum ben de. Çünkü o kadar güzel ki. Eve geldiğimde içim içime sığmıyor. Aynı zamanda da içim içimi yiyor. Bir insanın güzel olması onunla çıkmak için ilk ve tek neden olabilir mi? Çocuğun karakteri nasıl acaba? Bununla ilgilenmem gerekmiyor mu? Kıskançlık yüzünden hart diye dudağını ısırıp eşoğlu eşek senin babandır ayı diyen bir kızı affetmek biraz kişiliksiz bir tavır değil mi? Hem o da bir kıza eşoğlu eşek diyebilen birisi. Canı yanıyor olsa da bu hiç hoş bir tavır değildi. Bunlar düşünülmesi gereken çok ciddi konular ama her düşündüğümde o güzel gözleri ve inanılmaz yakışıklılığıyla elinin elime değdiği anda duyduğum zevk aklıma geliyor. Cumartesi günü durakta buluşuyoruz. Buluştuğumuz andan itibaren de ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Bir an öyle sanıyorum ki nereye gidebileceğimizi konuşmak bütün günümüzü alacak ve durakta vedalaşıp evlerimize döneceğiz. Sinema teklifimi reddediyor. Konuşamazmışız. Oysa ben bütün planlarımı buna göre yapmıştım. Sinemada onunla el ele tutuşacaktık. Hatta belki de birkaç kere kaçamak öpüşebilecektik. O zaman pastaneye gidelim diyorum. Bugün çok kalabalıktır. Birileri görüp de babana söylemez mi diyor. Deniz kıyısına inelim, yürüyelim diyorum. Çok kalabalıktır yollar diyor. İyice sinirleniyorum artık kızgın bir sesle. Tamam o zaman şu bankta oturup biraz konuşalım. Sonra ben dönerim eve diyorum. Kararlılığımı, dediğimi yapacağımı anlıyor ve can havliyle baklayı ağzından çıkarıyor. Bize gidelim mi? Annemler evde yok. Birden ağzımın kulaklarına vardığını hissediyorum ve hemen onları toplayıp eski ciddi durumuna getiriyorum. Sanıyorum normal bir kız bir erkekten böyle bir teklif aldığı zaman utanır, mırın kırın eder, hatta kızar. Nasıl yani? Ne demek oluyor bu gibi? Bir şeyler söyler. Ağzımı toplayabiliyorum ama gözlerimdeki ışıltıyı fark edebilir. Hemen başımı öne eğip, ''Aa, bu da ne demek oluyor? Şimdi ne gerek var?'' diyecekken, ''E tamam o zaman, iyi fikir. Annenler ne zaman döner?'' diyorum. Bu anlaşılır bir durum değil. Ben neye karar vermiştim, ne yaptım? Kendi vücudum içinde birbirine uymayan, birbirinin sözünü dinlemeyen bir takım organlar mı var? Neden verdiğim karara ağzım uymadı da başka bir şey söyledi? Bunu pek anlamıyorum. Ama şimdi vakit kaybetmemem gerekiyor. Başka bir gün bu konuyu inceleyeceğim. Hızla ayağa kalkıyorum. Ona dönüp hadi diyorum. Onunla öpüşeceğiz ve öpüşmek harika bir duygu. Eve giriyoruz. Hemen gidip kanepeye oturuyorum. Oysa insanlar yeni bir eve girdiklerinde ilk iş hemen cam kenarına gidip dışarıya bakarlarmış. Bunu duyduğumdan beri meraktan çatlasam da uzun süre gidip camdan bakmıyorum. Sıradan olmak, herkesin yaptıklarını yapmak hoşuma gitmiyor. Geçenlerde annem babamla Boğaz manzaralı bir eve gittiğimde de camın kenarına gidip bakmamıştım. Gerçi bu biraz tuhaf kaçmıştı ama. Bana gazoz getiriyor, radyoyu açırıyor. "It's now or never," diyor Elvis. Yeşil gözlüm yanıma geliyor, elini omzuma atıyor. O da "It's now or never," diyor. "Never," diyorum kıkırdayarak. Elimden bardağı alıyor, kolumdan tutup ayağa kaldırıyor. Dans etmeye başlıyoruz. Saçlarımı okşuyor. Ben de hafiften ensesindeki saçları okşuyorum. Öpüşmeye başlıyoruz. Önce kuşların gagalarını birbirine sürtmesi gibi yavaşça. Giderek uzun uzun öpüşmeye başlıyoruz. Dili ağzımın içinde dolaşıyor. Ben de ona bunu yapmalıyım mıyım acaba? Kanepeye çöküyoruz. Üzerime yatıyor. Öpüyor, öpüyor, öpüşüyoruz. Öpüşmek yetmez oluyor. Bunun devamının gelmesi gerekir aslında ama ne olabilir bilemiyorum. Sadece çok heyecanlı olduğumu bilebiliyorum. Yüzümün nasıl göründüğünü merak ediyorum. Sanki gözlerim iki yana kaymış gibi hissediyorum. Kaymış olabilir mi acaba? Kaymışsa kim bilir ne komik görünüyorumdur. Şaşılar gibi. Ben bunları düşünürken o etekliğimi sıyırıyor, pantolonumun önünü açıyor, bacaklarımın arasına giriyor, bacaklarımı sımsıkı birleştiriyorum. Bu durumda kilodumu çıkaramaz, hiçbir şey yapamaz. Öpmeyi sürdürüyor, aşağı yukarı kımıldıyor, Bacaklarımı birleştirmem bilmeden çok hoş bir şeye dönüştü. Onu iyice hissediyorum. Bir yere sürtünüyor ve o yer müthiş bir zevk veriyor. Ah çok güzel, çok. Okuldayken karşı komşunun kızı arkadaşım bir gün yanıma gelmiş, kulağıma eğilerek kimseye söylememem şartıyla bana bir şey itiraf edeceğini, hatta bir şey öğreteceğini fısıldamıştı. Sonra annemin yatak odasına çıkmıştık. O da eline bir yastık alıp bacaklarının arasına sürtmeye başlamış. Bunu biraz daha uzun süre yapınca çok garip bir zevk duyduğunu söylemişti. O gittikten sonra bütün perdeleri kapatmış, kapıyı kilitlemiş, yastığının ucunu gösterdiği yere sürtmeye başlamıştım. Ve birden keşfetmiştim, evet, olağanüstü bir keyifti bu. Çok kısa sürüyordu ama sanki hafif bir baygınlık geçiriyordum o an ve bu hiçbir zevke benzemiyordu. Daha büyüdükten sonra bunu her yerde yapmaya başladım. Yastığa da gerek yoktu. Ya elimi kullanıyordum ya da bacaklarımı sımsıkı birleştirmek yetiyordu. Bir keresinde sinemada, bir keresinde de sınav sırasında yapmıştım. O anda hiç kimse bir şey anlamıyor, bense inanılmaz bir zevke ulaşıyordum. Bunu gizli yapmam gerektiğini biliyordum. Hiç kimseye söyleyemiyordum. Yeşil gözlüm, bacaklarımın arasında ben de bacaklarımı sımsıkı birleştirmişken, o kendi kendime duyduğum zevkten bile daha fazlasını yaşıyorum. Bu müthiş bir şey ve acaba gerçek bir ilişki bundan daha mı zevkli? Belki de sırf bunu tatmak için bir an önce evlenmeye değer. Kanepe ıslanıyor, pantolonunu çekip mutfağa koşuyor ve ıslak bir bez getiriyor. Ben de gazozun kalan bölümünü o ıslaklığın üzerine boca ediyorum. Önce şaşırıyor, sonra gülmeye başlıyor. Şişeyi de ortada bırak ki iyice inansın annen diyorum. Müthiş bir kızsın sen diyor. Müthiş bir kız olmayı çok isterdim. Bütün bunları yaparken ve konuşurken birbirimizin gözlerinin içine bakamadığımızı görüyorum. Sanki ortak bir suç işlemiş, iki kötü insan gibiyiz. Eve geldiğimde kilodumu çıkarıyorum, önce kokluyor, duyduğum kokudan hoşlanmış olmamı yadırgayarak yıkıyorum. İçimde büyük bir heyecan var ama hiç utanç olmamasına dertlenerek gözlerimi kapayıp tümünü yeniden yaşıyorum. Nil'in 16 yaş bunalımı. Nil'in saçlarının ön tarafları cart yeşil, ense kısımları da kırmızı. Kulaklarının üzerinden ensesine kadarki bölge ise ay şeklinde sıfır numara tıraşlanmış. Aslında saçındaki yeşilin ve kırmızının bu denli cart olmasını istemiyordu. Fakat beceremediler işte. Pop şarkıcısının kızının evinde şarkıcının boyalarını saçlarımıza sürelim derken biraz fazla kullandılar. Neyse zarar yok, bir süre sonra çıkar. Bakalım annesi beğenecek mi? Beğeneceğini hiç sanmıyor çünkü şu günlerde onunla arası bozuk. Olanlar oldu ve annesinin Burak'la sohbet edeceği tuttu. Burak'ın da ona Nil'le birlikte yedikleri yemekleri anlatacağı tuttu. Yemek yemek suç değil ya, Nil de annesine her gün Burak'la çıkıp nereye gittiklerini, ne yaptıklarını anlatıverdi. Kebapçıları çok seviyorlardı. Kebapçıda tıka basa yedikten sonra biraz yürüyüş yapıp pastaneye giriyorlar. Burada da dondurmalı kuplar yiyip bir pakette çikolata alıp evlerine dönüyorlardı. Evet, Nil zayıflama merkezinden döndüğünde verdiği 5 kiloyu geri almış, onun üzerine 5 kilo daha almıştı ama bu kadar kızacak ne vardı? Bu bir suç muydu? Üstelik annesi Burak'a da çok kızıyordu. El alemin çocuğu yese ne olurdu, yemese ne olur? Burak da bunca yemeğin üstüne 12 kilo almıştı. Ve sonra Burak çok şişmanladığı için Nil'i ansızın terk edivermişti. Yani kendisi değil, Nil şişmanladığı için. Annesi kulaklarına inanamıyordu. Hem seni kendi isteklerine yem etti, yedirdi, içirdi, hem de terk etti. Ne biçim çocuk bu? Diye avaz avaz bağırmıştı. Nil bile bu durumdan bu kadar etkilenmemişti. Burak'tan kurtulunca rejime de başlayabilirdi. Hatta yeniden o merkeze gitmek istiyordu ama annesi yağma yok diye bağırmıştı. Nil şimdi Burak'la olduğundan daha mutlu, daha huzurluydu. Bir arkadaşının ablasından sağırlara özgü konuşma dilini öğrenmişti. Arada bir onların derneğine gidiyor, orada edindiği arkadaşlarıyla, el işaretleriyle konuşuyordu. Sevgilisi Mehmet'i de orada tanımıştı. Belki de Mehmet'e aşık olmuştu. Onun sağır ve dilsiz olması hiçbir şeyi değiştirmiyordu. Nil bu dili öylesine iyi öğrenmişti ki uzun uzun konuşabiliyorlardı. Ayrı oldukları zaman da uzun uzun telefonda konuşuyorlardı. Nil arıyor, söyleyeceklerini Mehmet'in kız kardeşine söylüyor. O abisine bunları işaretle anlatıyor. Mehmet'in işaretle anlattıklarını dinleyip bunları da Nil'e aktarıyordu. Yaşamın bazı gerçekleri insana oyun gibi gelir. Aslında hiç de oyuna benzemeyen, belki de oldukça yıpratıcı olan bu gerçekler, eğer pek rastlanmayan türden şeylerse insanı oyalar, etkiler. Nil şişmanlığını unutmak istiyor. Nil Burak'ın kendisini şişmanlığı yüzünden terk edişini de unutmak istiyor. Nil unutmak istedikçe yiyor, daha çok şişmanlıyor. Yarısı kazınmış, kazınmayan tarafları da kırmızı ve yeşile boyanmış saçlarıyla, arkadaşlarıyla el işaretleriyle konuşmak ona oyun gibi geliyor. Çok eğleniyor, çok mutlu oluyor. Korkunç olmuşsun Nil. Bari yapacaksan şöyle küçük bir tutamı yeşile boyasaydın diyor annesi kızını görür görmez. Bence çok güzel anne. Hem hani sen çok çağdaş olduğunu, asla kızınla bir kuşak çatışması yaşamayacağını söylersin hep. Kızım bunun kuşak çatışmasıyla ne ilgisi var? Güzel güzeldir, çirkin de çirkin. İyi ama sen de şimdi kafandaki saçları iyice kabartıp iki yandan lüleler yapmıyorsun. Bir zamanlar bunlar da güzeldi. Güzellik kavramı o devre göre değişmiyor mu sence? Anne kızgın bakıyor. Nil bu kez iyi konuştum diye için için böbürleniyor. Peki bu devirde herkesin saçı yeşil mi? Bu devrin güzellik kavramı kazınmış ve kırmızıya yeşile boyanmış saçlar mı? Bizim zamanımızda da farklı giyimler vardı ama hiç olmazsa o insanlar bir düşünce altında birleşmişlerdi. Farklılıkları kimseye batmıyordu. Nil merakla soruyor. Neydi birleştikleri düşünce anneciğim? Pek çok şey istiyorlardı. Örneğin savaşma seviş diyorlardı. Nil kendinden umulmadık bir şekilde soğukkanlılıkla sorularını sürdürüyor. Anneleriniz bu slogandan memnun muydu anneciğim? Annesi boş bulunuyor, soruyor. Hangi slogandan? Seviş emrinizden. Biz şimdi bu sloganla yollara dökülsek ve gidip sevişsek ne yapardınız acaba? Anne biraz sinirleniyor. Kızım aptal aptal konuşmasana. Savaşa karşıydık biz. O yüzden seviş diyorduk. Yani birbirinizi sevin anlamında. Nil üzerine büyük bir olgunluk çökmüş soruyor. Yani sevişmeye de karşıydınız. Sevişmiyor muydunuz o zaman? Bu ne zeka, bu ne ciddiyet hanımefendi. Şu saçlar hiçbir dönemde güzel olamaz. Biz punk devrini de yaşadık. Bunlar zavallı, bir işe yaramaz insanların bir farklı kişi olmak, dikkat çekmek için yarattıkları şeyler o kadar. Bir çeşit tatmin. Hiçbir işe yaramayan, sıfır noktasındaki bir insan kendine dönüp bakılınca mutlu oluyor. Bunu da sağlamanın en kolay yolu, üstüne başına acayip bir şeyler yapmak. Doğallığınla, ürettiklerinle, yarattıklarınla ilgili çekmelisin. Evet, Nil'in annesi 10 puan daha alarak yenen taraf oluyor. Nil sinirleniyor. İltifatlarına teşekkür ederim anneciğim diyerek mutfağa gidiyor. Kocaman bir dilim su böreği parçasını yemeğe koyuluyor. Şu 16 yaş berbat bir yaş diye düşünüyor. Ne büyükler arasındasın ne küçükler. Hiçbir özgürlüğün yoktur. Her şeyine ailen karar verir. Ama kafan en az 18'indeki kadar çalışmaktadır. Madem siz karar veriyorsunuz, ben daha küçüğüm diye, o zaman hiç kızmayın. Küçük biriyle konuşuyormuş gibi davranın. Hayır, böyle olmuyor. Bir büyükmüşsün gibi yaptığın her şey garip karşılanıyor. Aa, kocaman kızın yaptığına bakın, deniyor. Bedeninse aynı bir büyüğünki gibi. Memelerin çıkmış, boyun iyice uzamış, kalçaların, belin son şeklini almış. Erkekler sana bakıp iç geçiriyor ve sen küçük olduğun halde derli toplu giyinip derli toplu oturmak zorundasın. Çocuk doğurabilirsin, sevişebilirsin, orgazm olabilirsin ama bunların hiçbirini yapman uygun görülmez. Sen küçüksündür ama aslında sen büyüksündür de çünkü sokaklarda oynaman doğru değildir. Bacakların açarak oturamazsın, lunaparklarda eğlenmene bile garip bakılabilir. Nil bunları düşündükçe bir 16 yaş bunalımı olduğuna karar veriyor. Bu durumun bugüne dek bilinmediğini, şu anda kendisinin keşfettiğine inanıyor. Şu anda yapabileceğim bir şey yok ama iyi bir psikiyatrist olursam bunu bilim dünyasına getirebilirdim diyor. Nil bu keşfi yaptıktan sonra bir süre içi rahatlıyor. Demek ki 16 yaş bunalımı geçirdiği için bu denli mutsuz, bu denli yalnız, bu denli yiyor ve böylesine şişmanlıyor. Demek ki bir süre sonra tüm bunlar geçip gidecek. O zaman boşuna rejim yapıp sıkıntıya girmesin. Bunalımı geçince şişmanlığı da geçecek. Bu büyük keşfini anlatmak için heyecanla annesinin yanına gidiyor. Annesi yeryüzündeki en önemli, en doğru, en bilgili insan onun için. Nilüfer'in okul acısı. Nilüfer öylesine büyük, öylesine somut, öylesine yoğun acılar çekmişti ki son birkaç hafta içinde iyice inanıyordu artık yok olduğuna. Yok olduğu içindir belki de, ağlayamıyordu bile. Ayfer'den sonra dünya durmuştu. Durmuştu çünkü Nilüfer okula da gidemiyordu artık. Annesi evde çok yalnız kalacağı düşüncesiyle kızını başka bir şehirde okula yollamak istememişti. Annesinin hayatta en çok korktuğu şey yalnız kalma duygusuydu. Nilüfer'e göre annesi hiç yalnız kalmadığı halde kendisini yalnız hissediyordu. Henüz Nilüfer'e göre yalnızlığın anlamı çevrede insanlar olup olmamasıyla bağlantılıydı. Annesinin çevresinde ise insanlar vardı. Demek ki yalnız değildi. Peki öyleyse Nilüfer'in okula gitmesini niçin istemiyordu? Kimse farkında bile değildi ama okula gitmemenin acısı Ayfer'in acısını bastırmıştı sanki. Onun için artık yapılacak hiçbir şey yoktu. Ayfer'in acısı içe gömülecek, ömür boyu çekilecekti. Ama okula gitmek için bir şeyler yapılabilirdi. Bir şeyler yapabilecekken yapamamak acıya acı katıyordu. Ne yapabileceğini bilemiyordu. Bildiği şuydu, okul oradaydı, okul ölmemişti, okula gidebilirdi. Gidebilecekken gidemiyordu ve bu duygu içine dağılıyordu. Bu yüzden okul acısı Ayfer'in acısını bastırmıştı. Okul orada bir yerlerde duruyordu ve Nilüfer sadece annesi istemediği için okuluna gidemiyordu. Bu duruma isyan bile edemiyordu. İsyan nasıl edilir bunu da bilmiyordu. Herhalde insanın gözünün oralarda bir yerde gözyaşı torbaları vardı. Bu torbalara gözyaşı üreten bir mekanizma da bulunuyordu ama çok tüketilince yaşlar bitiyor, o mekanizma da çok çalıştığından bozulup devre dışı kalıyordu. Nilüfer'in gözyaşı torbalarında yaş bitmiş, üretim mekanizması da bozulmuştu. Çünkü artık hiç ağlayamıyordu. Gözleri kupkuruydu, kıpkırmızıydı, çok yanıyordu ama tek bir damla yaş akamıyordu artık o gözlerden. Hayat o evin içinde durmuştu ve belli ki hayat o evin içinde hep duracaktı. Oysa hayat durmamıştı elbette. Hayat o evin içinde bile durmamıştı. Çünkü günlerden bir gün kapı çaldı. Koca ev çok sessizdi. Annesi oturma odasında dantel örüyor, Nilüfer kitap okuyordu. Halasının katından bile hiç ses gelmiyordu bugün. Ama dışarıda kuşlar ötüyordu, bu bir ses sayılırsa. Kuşların mutsuz mutsuz ciyaklamaları Nilüfer'e hiç iyi gelmiyordu. Nilüfer'e göre kuşlar aralarında bağırıp çağırıyor, kavga ediyorlardı. Bazıları ise sanki çığlık atıyor, bu çığlıklarıyla birbirlerine felaket haberlerini yayıyordu. Çığlık bir kuşun ölümü anlamına geliyordu ya da bir kuşun yakalanarak kafese kapatılması duyurusuydu. Ölüm ya da kafes. Kuşun çığlık atışı her iki durumda da aynıydı. Çünkü ölümle kafese kapatılmak arasında hiçbir fark yoktu. Eğer Nilüfer bir kuş olsaydı, kafese kapatılıp dışarıda uçan kuş arkadaşlarını seyretmek yerine, vallahi billahi ölmeyi tercih ederdi. Ölürse belki Ayfer'le bir olur, keyif çatarlardı. Nasıl olsa birer birer bütün sevdikleri de onların bulundukları yere gelmeyecek miydi? Bütün aile birlikte olacaklardı sonunda orada, o cennette. İçlerinden hiç kimsenin cehenneme gitme ihtimali yoktu herhalde. Ayfer mi? O güzelim hava ve ırmaklar mı? Yoksa annesi, babası, Turgut mu? Karar vermek zordu. Hem de o cennete nasıl gidileceğini bilemiyordu. Birisi demişti ki, eğer ölümün Allah'tan olmazsa cennete gidemezsin. Nilüfer bunun içinden çıkamıyordu. Kendini öldürürse bu Allah'tan olmamış mı sayılıyordu? İnsanların yaptığı her şey Allah sayesinde değil miydi? Bu bir kaderse, kaderi de yazıp çizen Allah değil miydi? O zaman neden Nilüfer Ayfer'in yanına gitmek için kendini öldürürse suç işlemiş sayılacaktı ve cehenneme yollanacaktı? Ayfer'e ne olmuştu peki? Elbette o cennetteydi ama niçin bu kadar erken gitmişti? Felaket kuşu ciyak ciyak bağırdı. Bu bir hapis haberi miydi yoksa ölüm mü? Nilüfer anlamaya çalıştı. Anlayamadı. Yine karar verdi ki her iki haberin ciyaklaması aynı. Okuduğunu sanıp da bir satırını bile okuyamadığı sayfaları başa çevirdi. Yeniden okumaya başladı. Kuş yine ciyakladı. Kapı çaldı. Nilgün annesine soramıyor. Yeşil gözlümle hava karardıktan sonra bir akşam deniz kenarındaki ağaçlı yerde aynı şeyi yapıyoruz. Bir ağacın altında ayaktayız. Eteğimi kaldırıyorum. O da pantolonunun önünü açıyor. Birbirimize sarılıyoruz. Ben bacaklarımı sımsıkı kapıyorum. O bacaklarımın arasında hareket ediyor. Yine içim çekiliyor. Bayılacak gibi oluyorum. Olağanüstü bir zevk bu. İnanılmaz. Hissettiklerimi, yaşadıklarımı herkese, özellikle anneme anlatmak istiyorum ama kimseye anlatamam. Hele anneme hiç. Oysa soracaklarım vardı. Gerçi o nereden bilecek ama. Yine de insan birisiyle dertleşmek istiyor. Öpüşmek için en iyi yerler apartman girişleri. Şimdiye kadar pek yakalandığımız olmadı. Apartmanlarda sadece öpüşüyoruz. O bir keresinde yine eteğimi kaldırıp önünü açmak istedi ama buna izin vermedim. Bu durumda yakalanmak berbat bir şey olur. Çünkü kaçacak yer de yok. Onu seviyorum. Öyle sanıyorum ki bu bir sevgi değil, çılgın bir aşk. Günde 7-8 kere telefonlaşıyoruz. Buluşamasak bile her gün birbirimizi görüyoruz. Akşamüstleri mutlaka bizim evin önünden geçiyor. Ben bahçede ya da camda oluyorum. Bakışıyoruz, birbirimize el sallıyoruz. Artık ömrümün sonuna kadar onunla birlikte olacağımı düşünüyorum. Başka birisiyle, yani bir yabancıyla bu tür şeyler nasıl yapılabilir ki? Ama birkaç ay önce o da bir yabancıydı. Şimdi ise hayatımdaki en samimi insan. Bu nasıl oldu bilemiyorum. O bir yabancıysa nasıl bu kadar yakın olabiliyoruz? O artık yabancı değilse demek başka yabancılar da bir an gelip yabancı olmayabilir. Neyse, kafam karışık biraz. Onunla işleri bu kadar ilerletmişken böyle gizli buluşmalarımıza, gizli bakışmalarımıza dayanamıyorum. Annem babam yüzünden bu saçmalıkları yaşıyor olmam beni sinirlendiriyor. Buluşmamıza izin verselerdi bundan fazlasını yapamayacaktık ki zaten. Bilmiyorlar mı ki insan istediği şeyi mutlaka yapar. İstedikleri kadar baskı yapsınlar. Birisi bir şeyi çok istiyor, ondan büyük bir keyif alıyorsa onu engellemek mümkün değildir. Yeşil gözlüm bir gün bana diyor ki, eğer bir gün bir kadınla sevişmek istesem ne yapardın? Çok şaşırıyorum. Ne diyebilirdim ben şimdi ona? Bilmiyorum ki birlikte yaptığımız şey sevişmek değil mi? Soyunmadan, külodu bile çıkarmadan telaşla bacaklarımın arasında. Bilmiyorum ki sonunda boşalma olsa da bunun adı sevişmek mi? Sevişmiş olmak için ille de. Bilemiyorum ki. Düşündükçe için için hınçlanıyorum. Bu kadarı bana yetiyor da ona neden yetmesin anlamıyorum.